Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Funnel Kafası.
Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funnel Kafası podcast serisine hoş geldiniz. Ben Hasan.
Ben Emre.
Bu bölümde sizlerle bir ürün ya da hizmet çıkarırken ya da funnel kurarken nasıl düşünmeliyiz'e dair fikirlerimizi paylaşacağız. Bizi dinleyenlerin çoğu bir şekilde bir ürün ya da hizmet çıkarmış ya da halihazırda geliştiriyordur diye tahmin ediyoruz. Ürün deyince de bu ürettiğimiz herhangi bir şey olabilir. Yani parasal değerinin olması gerekmiyor bu şeylerin. Her yıl tonlarca mükemmel ürün veya şirket kimse tarafından keşfedilmediği için batıyor ya da piyasadan siliniyor. Hatta size şimdi çok ilginç bir data söyleyeyim. Girişimlerin sadece %5'ten daha azı ayakta kalabiliyor. Çok ilginç değil mi? Yani bunun birçok sebebi olsa da biz bu işe bir de kendi perspektifimizden bakarak bir yaklaşım geliştirmek istedik bu bölümde. Neden bu kadar büyük bir oranda girişim batıyor? Çünkü işi kuranlar kendi düşüncelerini çok fazla önemsiyorlar. Oysa düşüncelerin hiçbir önemi yok. Tamam, şimdi ne dediğimize geleceğiz. Nasıl düşüncelerin bir anlamı yok. Ürünün senin açından nasıl gözüktüğü, müşteri acaba ne düşünüyor diye yürüttüğün fikirler, bence böyle olmalı, bence şöyle olmalı, öne sürdüğün teklifler, büyük kısmı aslında sadece senin görüşün. Peki sebep sadece bu mu? Tabii ki de hayır. Müşterilerin düşüncelerini dinleyip iflas eden de bir sürü girişim var. Çünkü müşterilerin düşüncelerinin de bir önemi yok. Nasıl yani şimdi biz müşterileri dinlemeyecek miyiz diyebilirsiniz burada. Henry Ford'un bir sözü var ya. Eğer ben insanları dinleseydim araba yapmak yerine daha hızlı giden bir at arabası yapmaya uğraşırdım. Yani senin düşüncenin bir önemi yok. Müşterilerinin düşüncelerinin bir önemi yok. Söylemek istediğimiz aslında bu da değil. Hedef kitlemizin ya da müşterilerimizin söyledikleriyle yaptıkları aslında çoğu zaman farklıdır. Çok yaygın bir söz var ya, hani doktorun dediğini yap, yaptığını yapma diye. Ha, biz de şöyle diyoruz. Hedef kitlenin yaptığına bak, söylediğine bakma. Mesela dönüşümünü başlattan bir örnek verelim. Biz ürünü ilk çıkardığımızda satış sayfasına koyduğumuz görselin ürünü yansıttığını düşünüyorduk. Evet, bu sayfa işte çok güzel oldu. Tamam, insanlar buraya girdiği zaman her şeyi algılayabilirler, anlayabilirler ve neye ulaşacaklarını bilirler diye düşündük. Peki ne oldu? Müşteri o koyduğumuz görselde tam olarak vermek istediğimiz mesajı anlamadı. Niye? Çünkü bizim düşüncelerimizin bir önemi yok. Sonra müşterilerimizden bir öneri geldi. Kitapları bize bir anda değil de tek tek verin dediler. Hani biz de bu sayede gün ve gün takip edelim. Ama bunun da insanları endişeye sürükleyeceğini gördük. Kitaplarım nerede? Siz bizi dolandırıyor musunuz? Vesaire gibi. İnsanlar ödemeyi gerçekleştirdikten sonra 28 günlük dönüşüm planı ve 28 adet kitap özetini sahip olmak istiyorlar. Eğer onları göremezlerse, ertesi gün ilk kitabı gönderirsek, o gün boyunca acaba gelecek mi? Acaba geldi mi? Dolandırıldım mı? Bankayı mı arayayım, onları mı arayayım vesaire, kafada bin tane tilki dolaşacak. Bizler, yani insanlar, maalesef rasyonel varlıklar değiliz. Kendi kararlarını ve tercihlerini tam anlamıyla anlamlandıramıyoruz çoğu zaman. İşte bu yüzden size burada temel ilke ve prensipleri anlatmaya çalışıyoruz. Size söylenen her taktiği denemeye çalışmaktansa yapmanız gerekenler 3 aşağı 5 yukarı zaten belli. Bu işin matematiği, parayı, yani kazancı ve veriyi takip etmelisiniz. Düşüncelerin bir önemi yok. Burada bahsettiğimiz şey bu. E peki neyin önemi var? Datanın önemi var. Sana göresi, bana göresi yok. Veriye göresi, veriye dayalı analizi var bu işin. Mesela bir başka çok gelen yorumdan bahsedelim. Facebook reklamları verim vermiyor. Şimdi böyle bir şey geldiği zaman biz Emre abiyle diyoruz ki elinde data var mı? Yani nasıl bir test yürüttün? Ürünün, teklifin sağlam mıydı? Ne bileyim, split testler yaptın mı? Birden fazla varyasyonlu görseller veya videolar denedin mi? Sitenin içerisinde kullanıcı deneyimini her defasında daha ileriye götürdün mü? Ha, böyle deyince sonuç alamıyoruz. Niye? İnsanlar tek bir ürün ortaya çıkarıyorlar, piyasaya sürüyorlar. Karşıdan reaksiyonu alamazlarsa bu proje battı, bu proje bitti diyorlar. Neye göre insanlar bunu almadı? olmalı. Kendi kafasındaki düşünceye göre. Mm-mm. Olayımız her zaman data olmalıdır.
Evet Hasan. Burada önemli olan şu. Evet, sen bir ürün çıkarmış olabilirsin ama bu ürünü çıkardıktan sonra yapacağın hamleler tamamen müşterinin perspektifinden olaya bakarak. Bu müşterinin bakışı derken müşterinin düşünceleri değil, onun hareket tarzı, o müşterinin davranışları ve bunun temelinde yatan sebepleri bulmaya çalışarak, onun içerisinde bulunduğu ortam ve psikolojiyi baz alarak hareket etmeli ve buna göre ürününü, hizmetini ya da projeni şekillendirmelisin. Burada bu iş zaten bu söylediklerimizin tamamı davranışsal pazarlamaya dayanıyor. Dolayısıyla şimdi davranışsal pazarlamadan bir örnek verelim. Dan Ariely diye bir yazar var. Davranışsal pazarlama yazarı. Akıl dışı ama öngörülebilir kitabı var onun. Eğer okumayan varsa muhakkak okusun. Orada çok güzel şeylerden bahsediyor. O şimdi bir üniversitede bir profesör vasıtasıyla deney yapıyorlar. Bu deney şöyle. Aynı sınıfta öğrencileri 3 gruba ayırıyorlar. İlk grup ödevleri teslim etmek için kendi programlarını seçme özgürlüğüne sahip olan grup. İkinci grup belli bir program verilip her makaleyi, işte o ödevin her bir makalesini belli bir son tarihe, belli bir deadline'e teslim etmesi gereken grup. Üçüncü grup ise sadece tek bir son tarihe, yani ödevin tamamını teslim etmek için tek bir son tarihe sahip olan, tek bir son tarih verilen grup. Bunun sonucunda ne oluyor? Profesörün perspektifinden baktığın zaman belki işte birinci grup, işte ya bunlar zaten sallar. İkinci grup, işte bunlar belki başarılı olabilir, tam emin değiliz nasıl performans gösterecek bilinemez. Üçüncü grup son bir tarih ver. Bunlar yapar zamanında teslim eder diye düşünebilir. Ama en nihayetinde son teslim tarihi olmayan ilk grup genellikle çok az iş yapıyor ve kötü notlar alıyor ödevler sonucunda. Kendi tarihlerini belirleyen üçüncü grup her zaman çizelgelerinde ve notlarında önemli ölçüde başarılı oluyor. Ama asıl kazanan ikinci grup oluyor. Yani belirli her bir makale için belirli bir son tarih verilen grup oluyor. Bu grupta öğrenciler daha yüksek başarıya ulaşıyorlar. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Biz eğer hadiseye sadece öğrenci perspektifinden ya da sadece profesör perspektifinden baksak, kendi kanaatlerimizi öne sürerek ya bu öğrenciler daha başarılı olur, şu öğrenciler daha başarılı olabilir vesaire diyebilirdik. Ama biz ne yapıyoruz? Hadiseye tamamen yaşanan olaylar ve o deneyimin, o ortamın tasarlanması perspektifinden bakıyoruz. Zaten ancak bu şekilde doğru karar verebilir ve başarıya ulaşabilirsin.
Emre abi, burada ufak ufak bir sözünü keseyim senin. Yine dönüşümlü başlattan bir örnek vereceğim. Mesela biz dönüşümlü başlatta reklam kreatiflerini varyasyonda denerken kırmızı çember, bir de mavi çember vardı kreatiflerimizde, içerisinde kitap isimlerinin yer aldığı. Mavi renkli olan çemberin olduğu kreatiften daha çok erkekler satın aldı. Kırmızı çerçeveli olan kreatifte de daha çok kadınlar satın aldı. Biz burada dedik ya tamam, bak datayı gördük, kadınlara biz kırmızı çerçeveliyi gösterelim, erkeklere de maviyi gösterelim. Test etmesek, elimizde data olmasa şunu diyebilirdik. Ne bileyim, renk varyasyonu yapmazdık, maviyi kullanırdık. Neticesinde maksimum verimi alabileceğimiz varyasyonları bilemezdik.
Evet Hasan, biz burada ne yapıyoruz? Projede de olduğu gibi sadece insanların neyi seveceğini kendi düşüncelerimizden yola çıkarak tasarlamaya çalışmıyoruz ve onları bir sonuca götürmek adına farklı testlere tabi tutarak davranışlarını görmeye çalışıyoruz. Ya işte kırmızı çerçeveye nasıl tepki verdiler? Mavi çerçeveye nasıl tepki verdiler? Buradaki bir başka önemli hadise de şu. Biz evet, müşterinin düşüncelerinin bir önemi yok, bizim düşüncelerimizde bir önemi yok ama ne yapabiliriz? Müşterinin karar verdiği ortamı tasarlayabiliriz. Zaten bu da davranışsal ekonominin temelindeki şey aslında. Kararlarımız üzerinde etki oluşturan bir ortam tasarlanabilir. Yani sen ne yapabilirsin? Bir funnel'ın içerisinde o müşterinin kararına etkileyecek şekilde sosyal kanıtlar kullanabilirsin. O müşteriyi yönlendirebilirsin. O müşteriyi bir seçeneğe, bir tercihe doğru eğilimini, yönelimini sağlayabilirsin. Ve bunlar vasıtasıyla da orada bir deneyim oluşturabilirsin. Bu da hadiseye başka bir perspektiften bakmak adına bir öneri olsun. Evet, özetle yani söylemek istediğimiz şu. İnsanların söylediklerini değil, onların davranışlarını, akılda kalması adına söylüyorum, kredi kartlarını takip etmek lazım. Satış yapacağımızı hayal ederek. Bulunduğu ortama göre o insanlar nasıl karar veriyor? İşte ne bileyim, A ortamında nasıl bir sonuca gidiyor? B ortamında nasıl bir sonuca gidiyor? Bunları gözlemlersek, yani insanların psikolojisini, temeldeki satın alma motivasyonlarını öğrenirsek, yine bu podcast'in bir önceki bölümlerinde bunlardan bahsettik. O zaman müşteriyi tam anlamıyla anlayabilir. Ürünümüzü tam anlamıyla müşterinin gerçekten ihtiyacı olduğu yöne doğru çevirebiliriz ve o yöne doğru geliştirebiliriz. Yapmamız gereken tam olarak bu.
Yani Emre abi, o zaman şunu diyebiliriz senin söylediklerine ek olarak. Olayımız bizim data. Ne kadar çok test yapabilirsek, ne kadar çok teste imkanımız varsa o kadar sonuca yaklaşırız. O kadar bu işin olup olmayacağını daha net bir şekilde görürüz. Şimdi biz burada çoğunlukla bir işletmenin veya bir girişimin batmaması için dataya bakmasından bahsettik ama ikinci bir ayırt edici nokta da şu. Bu dataya ne kadar çok bakarsanız, ne kadar anlamlandırırsanız o datayı ve ona göre hareket ederseniz kazancınız da emin olun ona göre artacaktır. Şimdi bir girişim, ya benim bir girişimim var, başarı oldu. Ne kadar kazanıyorsun? İşte 10x kazanıyorum. Ama sen o datayı çok daha güzel okuyabilirsen kazanmaman için hiçbir sebep var mı? Yok. Bu bölümlük bizden bu kadar. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız Instagram'ım kapalı ama tabii ne zaman dinlediğinize de bağlı. Bu hafta içerisinde açılabilir. Twitter'dan Hasan Bolukbas 2S ile beni takip edebilirsiniz.
Beni de Instagram ve Twitter'dan ED Doğaner yazarak takip edebilirsiniz.
O zaman ne diyoruz Emre abi?
Fanın kafasından uzak kalmayın.
Ve unutmayın, bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.